Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Saatler 9'u, takvimler 15 Haziran'ı gösterirken Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızdayız. Herkese günaydın. Bugün gündemimizde ekonomi ağırlıklı bir gündem yapacağız. Siyasetten biraz uzaklaşacağız. Zaten hakim olan siyaset, CHP'deki olup bitenler. Uzaklaşacağız dedik ama hemen şu dün neler oldu şöyle bir kısaca anlatayım. İmamoğlu 3. kez Ankara'ya geldi. Öncelikle uzunca bir 2 saat süren bir görüşme yaptılar. Bir açıklama olmadı ancak bazı formüllerin burada gündeme geldiği kulislere yansıdı. Buna göre İmamoğlu ne istiyor? Değişimin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha tüm detaylarıyla Kılıçdaroğlu'na anlattığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu da kongreyi işaret etmiş ama şöyle bir formülden söz ediliyor. Ara formül, emanetçi başkanla üçüncü bir kişiyle yola devam, şöyle devam. Deniyor ki işte kurultayda Kılıçdaroğlu aday olmasın. Büyük kurultay eğer normal takvim işlerse Ekim gibi planlanıyor. Kurultayda Kılıçdaroğlu aday olmasın. Onun yerine üçüncü bir isim olsun. Eğer İstanbul kaybedilmiyorsa İmamoğlu seçimlere kadar devam etsin. Ama emanetçi başkanla CHP yeni bir döneme başlasın ve değişim mesajı verilsin. Bu üçüncü kişi kim olacak peki? İşte daha sonra partiyi İmamoğlu'na teslim edecek olan emanetçi bir genel başkan. Kılıçdaroğlu bu formülü kabul etmezse de İmamoğlu yeniden aday olarak karşısına bu kez çıkacak diye kulislere yansıyan bilgiler böyleydi. Zaten İmamoğlu da uçak havaalanında gazetecilerin soru üzerine her şey güzel olacak dedi tekrar. Daha önce bu anımsarsınız İstanbul yerel seçimlerinin sloganıydı, kazanma sloganıydı İmamoğlu'nun. Ve buradan hemen şunu anımsatmak istiyorum. Yine meclis dedik, madem siyaset dedik, parlamentoya bir dönelim. Eski bakanların hepsine hani eski ayları kırpıp kırpıp yıldız yaparlar. Burada da eski bakanlar mecliste komisyon başkanı oldular. Mesela İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu bir önceki dönemde artık mecliste İçişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapacak. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum yine aynı şekilde Çevre Komisyonu Başkanı olarak görev yapacak. Böyle işte Savunma Komisyonu'nda Hulusi Akar olacak. Bu şekilde eski bakanlara yeni yerler bulunmuş oldu. Meclisin gündemi bu şekilde. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün önemli açıklamaları vardı. En çok NAS'tan hep söylüyordu, faiz sebep enflasyon sonuç yaklaşımıyla teorisini ortaya koyuyordu ve ortodoks ekonomistlerin itiraz ettikleri bu politika karşısında Mehmet Şimşek de nasıl yapılacak? Mehmet Şimşek hep başından beri normalleşme mesajları veriyordu ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki hep kafalardaki soru işaretiydi. Nasıl bir uyum içinde olacak? Mehmet Şimşek'i getirdi ama bu faiz politikasında nasıl birlikte olacaklar? Cumhurbaşkanı dün uçakta Azerbaycan dönüşü, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından gazetecilere uçakta bir sohbet yaptı ve o sohbette dedi ki dedi herkesin kafasında var bu soru aslında. Ben aynıyım dedi. Yani hala enflasyon bir sonuçtur, faiz, yüksek faizin bir sonucudur da aynıyım ama kabullendim artık. Biz Mehmet Şimşek'le daha önce de yaptığımız gibi hem enflasyonu hem faizleri düşürürüz ama şimdilik yönetimi ona bırakıyorum yani ekonomi anlamında. Ve yanına bir de bir hanım olsun dedik. Merkez Bankası Başkanı'na da yanına Gaye Hanım'ı da kendisi başarılı bir şey olduğunu dünyada tüm büyük dünyada başarılı biri olduğunu anlattı. Ben de kabul ettim ve böyle bir süreç başladı dedi Cumhurbaşkanı. Yani nasıl istiyorlarsa öyle yapacaklar artık diyerek aslında herkese mesajını, dünyaya mesajını vermiş oldu. Yani faize karışmayacağım dedi. Bakalım 22 Haziran'da Merkez Bankası toplanacak, para politikası kurulu toplanacak ve Şimşek'le ilk faiz kararını, aslında Şimşek yönetimindeki ilk faiz kararını vermiş olacak. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, onu göreceğiz. Burada da hemen anımsatalım, uluslararası piyasalarda öyle küçük faiz indirimleri 650 baz puandan bahsediliyor ilk etapta. %17'ye çıkması düşünülüyor, yani tahmin ediliyor faizin, ama %30'dan az olmaz, 40'tan az olmaz, %30-40'a çıkması lazım tahminleri de var, daha doğrusu baskıları da var. Bakalım hangisi gerçek olacak, ama birden bu kadar yüksek faiz artışları da ekonomide sert bir fren anlamına gelecek. Bunu da birazdan, yani Türkiye'nin önemli iktisatçılarından Korkut Borotav'la konuşacağız, ama Korkut Borotav'dan önce gündemde tabii ki milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren bir başka gündem var. Asgari ücret var. Asgari ücretle ilgili ilk toplantı yapıldı. Rakamlar masaya gelmedi. $500 seçimden önce ifade edilmiş bir rakam var. Bakanın dile getirdiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, giden bakanın, ve sahiplenilmeyen bir $500 olarak duruyor orada. Kurun 26.50'ye gittiğini, 26.80'i bile gördü dün. Olursa işte asgari ücretin 8.500 lira şu anda, 13 bin lira civarına gelmesi gerekiyor. Ama bu çok zor görünüyor, çünkü işveren örgütleri yani tepkilerini başlangıçta koydular. Rakamı dile getirmediler ama kabul edilebilir bir asgari ücret dedi. Cumhurbaşkanı da buna yönelik bir mesaj verdi zaten. Peki memurlar ne olacak? Hemen oradan ona geçiyorum ama asgari ücretin toplantısı pazartesi günü olacak. Ardından çarşamba ya da en geç cuma günü de açıklanmasını bekliyoruz 1 Temmuz itibariyle. Ama memurlar dedik, çünkü memurlara 1 Mayıs'ta hem de memur senin genel kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmiş bir mesaj vardı. Dedi ki evet, her şeyin farkındayız. İşçiye 21.500 lira verilmişti bu arada ve en düşük işçi maaşı 21.500 lira çıkarken memurların maaşları çok altta kaldı. Cumhurbaşkanı da 22.000 lirayı telaffuz etti en düşük memur maaşı olarak. Ve 1 Temmuz için bunu uygulayacağız dedi. Peki uygulanacak mı? Dün de memursan yazılı bir açıklama yaptı, ama biz bugün bu bütün memurların toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Hacı Bayram Tombul mevzuat, başka mevzuattan sorumlu, toplu sözleşmeden sorumlu genel başkan yardımcısı, onunla konuşacağız, ama önce bir ara verelim. O arada da Hacı Bayram Tombul'a bağlanalım ve konuşalım, bakalım memur neler bekliyor.
Glow, all the lips painted red.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a, telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Evet, alım gücü düştü gerçekten. Özellikle de gıda fiyatlarındaki artışla birlikte, en temel harcama grubu olan gıdadaki artışla birlikte bütün kesimlerin aslında alım gücü düşmüş durumda. Bunlar arasında memurlar da var ve bütün ücretli çalışanlar, aslında öyle söylemek lazım. Bunu yapabilmek için, yani geçinebilmek için banka kredilerine, tüketici kredilerine başvuruyorlar ki BDDK'nın son rakamları da geçen yılın Haziran'ı ile bu yılın Haziran'ı karşılaştırıldığında %82,5'luk bir artış olduğu görülüyor tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarında. Şimdi dün bir de Genel Sağlık İş'in bir çalışması var. Bordro yalan söylemez diye. Orada da memurların ne kadar kaybettiğine dair hemşireler üzerinden bir çalışma yapmışlar ve Ocak 2018'de 12,5 çeyrek altınmış hemşire maaşı bugün geldiğinde 6,5 çeyrek altına düşmüş. Yani 6 çeyrek kaybetmiş hemşireler. Dolar bazında baktığımızda da aynı şekilde 908 dolarmış maaşları ve bugün 688 dolara gelmiş. Sadece onlar kaybetmemiş tabii. Asgari ücretli de aynı şekilde kaybetmiş ve 428 dolar olan maaşları 363 dolara düşmüş durumda. Onlar da 5,9, yaklaşık 6 çeyrek altından 3,5 çeyrek altına düşmüşler. Peki ne olması gerekiyor? Mesela hemşirelerin önceki, yani 2018 yılındaki 5 yıl önceki maaş seviyelerine gelebilmeleri için 30.750 liraya çıkması gerekiyor maaşları. Asgari ücretinin de 14.514 liraya. Peki bu mümkün mü? Sayın Tombul, Hacı Bayram Tombul, Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Biz de teşekkür ederiz. Bayram Bey, şimdi mümkün mü bu? Yani zaman da çok daraldı. Öncelikle size verilmiş bir söz var. Ben memurlardan başlayacağım ama memurlar demek aynı zamanda memur emeklileri demek, ama bir de diğer SSK ve Bağkur emeklileri var. Size 1 Mayıs'ta genel kurulunuzda verilmiş bir söz var.
Evet.
Neydi o söz? Neydi?
Bu verilen söz şuydu. Memur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi o sözü. Onu evet, da bir söyleyelim. Evet, buyurun lütfen.
Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz şu: hiç en düşük devlet memuru bir işçinin altında kalmayacak şekilde, evet, ifade edilmişti. Dolayısıyla o günkü hesaplamamıza göre bunun bizim 22 bin lira seviyesine yükseleceği anlamına geliyordu. Tabii 28 Mayıs'tan sonra biliyorsunuz yeni bir hükümet oluştu. Bu hükümetle birlikte dövizde, altında, biraz önce sizin hesaplamanız, ciddi artışlar da söz konusu oldu. Yani sabit gelirlerin alım gücü her gün eriyor. Yani bunun bir an önce verilmesi lazım ki alım gücünü korusun insanlar. Yoksa işte tüketici kredilerine veya diğer borçlanma yollarına giderek hayatlarını devam ettirmeye çalışacaklar. Tabii bu nereye kadar gidecek?
Evet, bu sürdürülemez. Tabii bu sürdürülemez bir durum. Yani kredi kartıyla yaşamanız mümkün değil yani sonuçta, ya da tüketici kredi.
Elbette sonuçta borcu ödeme zamanı, evet, geleceği zaman ne yapacaksınız? İflaslar veya işte, evet, icralar söz konusu olacak. Biliyorsunuz kredi kartlarında 2000 liraya kadar olan kısmında devlet alacağından vazgeçti, evet, veya bankalar borcunu ödeme gibi yollarına gidildi. Bunlar da çok doğru şeyler değil. İnsanların, evet, alım gücünü artıralım. Herkes borcunu ödesin, evet, alacağını alsın. Yoksa borcunu ödeyen insanlara bir haksızlık yapmış oluyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz Temmuz ayı içerisinde bunun karşılanacağı. Haziran.
Ne demişti? Refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme demişti.
Evet. Evet. Yani. Refah payını. Şimdi ne yapılması lazım? En düşük devlet memuru aile bizim hesaplamamıza göre şu anda 10.483 lira civarında. Hı hı. Bunu gelinen noktada 22 bin lira seviyesine çıkartılmasını bekliyoruz.
Evet.
Artı biliyorsunuz Temmuz ayında memur senin toplu sözleşme kazanımı var %6 ve enflasyon farkı uygulaması. Bunun da üzerine ilave edilmesini dolayısıyla memurlarımızın kaybolan alım güçlerini bir nebze olsun.
Şimdi onu dün de bir şunu soracağım. Dün niye o açıklamayı yapma gereği duydunuz? Dün yazılı bir açıklama yaptınız ve taleplerini sıraladınız memur sen olarak. Bir bu.
Şöyle niye bunu duyduk? Birincisi verilen bir söz var. Bir defa memurlar işçilerden aşağı en düşük memur işçilerden daha düşük ücret almayacaklar. Fakat bugün geldiğimiz noktada Temmuz ayı içerisinde işçi kardeşlerimize biliyorsunuz %15 daha bir uygulama olacak. Bu uygulamadan sonra yine memurlar aynı kısır döngünün içerisine...
%15 dediğiniz 6 aylık enflasyon farkından bahsediyoruz değil mi?
Yok, toplu sözleşmeden kaynaklı
Toplu sözleşme,
alacaklar. Dolayısıyla yine aynı kısır döngüye dönmüş olacağız. Bunun yolu şu...
Yani onlar 21.500'de en düşük, onun üzerine bir %15 daha alacaklar.
Aldığınız zaman bu 24-25 bin lira civarında yapıyor... Tabii bunun sosyal hakları var. Biz bazı sosyal haklarını içerisine dahil etmiyoruz.
Hı hı.
Bir toplu sözleşmede verilmiş bir kazanım alınan bir şey var kanun gereği. Bu bizim elimizde zaten bunu alınmış bir şey. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu bir söz var. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki ben bunu en düşük devlet memuru maaşını 22 bin lira seviyesine çıkaracağım diyor.
Evet.
Dolayısıyla biz bunu refah payı olarak alıp diğerinde kazanımızı üzerine koymak istiyoruz.
Yani %6 toplu sözleşmenizden kaynaklanan fark artı enflasyon farkı.
Enflasyon farkı.
Peki o zaman ne oluyor 22 bin lira rakamı?
Yani %15, %16 gibi bir yani şu anda enflasyonun tabii Haziran
ama çok fazla bir şey beklenmiyor ya o yüzden
Yani Mayıs enflasyonu 10.004 olduğu bir yerde Haziran enflasyonu da herhalde o civarlarda olur. Çünkü beklenti aşağıya bayağı çekilmiş durumda. Hı hı. Yani diyelim ki %10 olsa veya 9 olsa %15 civarında bir artış daha söz konusu.
Yani 22 bin liranın üzerine %6 sizin sözleşme farkınızı koyuyorum.
Toplamda ne yapar?
22.800, 23 bin liraya gelir yaklaşık. Üstüne bir de %15 enflasyon koyuyorum, doğru mu?
%10. Toplamını
toplam. Anladım. Evet. Tamam peki.
%10'da koyarsan 24-25 bin lira civarında rakam eder. Dolayısıyla bu da memurları belli bir süre rahatlatır. Ama bu kısır döngü enflasyonu sistemlerde böyle devam edecekse işte biz bunu her 2 ayda 3 ayda bir altın hesabı, döviz hesabı, diğer emtia üzerlerinden hesap kayıplarımızı hesaplarız. Çünkü sabit gelirler ve emekliler biliyorsunuz ücretlerini artıramıyorlar. Bunlar iktidarlara veya hükümetlerin eliyle artıyor. Dolayısıyla bunun enflasyon sistemlerinde en azından aydan aya olmuyorsa da 3 aydan 3 aya en azından düzenlenmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Yani hem borç alışkanlıklarını öteler hem de icra ve iflas gibi olaylar gecikir diye düşünüyoruz ve ekonomiye daha canlı hale gelir. Alım güçleri de bir nebze korunmuş olur. Yani
şimdi enflasyon düşecek ya o yüzden sizin o beklentinize gerek kalmayacak.
Şimdi enflasyon düşecek de enflasyon dediğiniz şey bir asansör gibi pat diye düşmüyor. Yani 10.004 enflasyon şu anda Türkiye tarihinde görülmüş bir rakam değildi.
Evet.
Bunu hesaplama teknikleri nasıl ben bilmiyorum ama bizim hesaplamamıza göre, kendi hesaplamamıza göre Mayıs ayı enflasyonu 2,5 civarında olacaktı. Şimdi siz doğal gazlar diyen bunu yaptım. 25 metreküpte bedava veriyorum. Bu 25 metreküp doğal gazın karşılığı 400 lira.
Evet.
Evet. 400 lira değil de bir tüp, bugün bir tüp de 400 lira.
Evet.
400 liralık bir gelir artışı sizin ekonominizi bu kadar sağlamlaştırıyorsa, valla 25 metreküpten 50 metreküpe çıkarttılar, enflasyon da sıfıra düştü. Yani bu kadar basit bir şey bu. Eğer böyleyse.
Yani siz inanmadınız 0.04'e.
10.000'de 4 olması mümkün mü? Yani piyasada ne var? Alım gücü düşmüş. Biraz önce siz hemşire üzerinden evet. söylediniz. Hemşire o 12 tane veya 13 tane altın alırken bugün 6.5
evet.
çeyrek altına düşüyorsa dolar bazında işte 800'den 800 dolar gelir var.
6'sını kaybetmiş, yarısı gitmiş yani aslında. Öyle bakabiliriz yani.
İşte yarısı gitmiş. Bu yarısı gitmiş ne demek? Piyasadaki bu mallar arttığı için bunun yarısı gitmiş.
Evet.
Benim aylık gelirim diyelim ki 10 bin lira. 10 bin lirayla ben 10 tane çeyrek altın alıyordum.
Evet.
Şimdi ne alıyorum? 5 tane çeyrek altın alıyorum. Demek ki benim 5 çeyrek altınlık bir gelirim, 5 bin liram kaybolmuş.
Evet.
Bu demektir. Bu nasıl kaybı? İnsanlar altın almıyorlar. Ekmek alıyorlar, pirinç alıyorlar, yağ alıyorlar. Zaruri ihtiyaçlarını alıyorum. Bu zaruri ihtiyaçlarındaki artıştan kaynaklanan, çünkü biliyorsunuz dolar artışıyla birlikte diğer emtianın üzerine de ciddi manada ne gelmiş oluyor?
Evet.
Artışlar gelmiş oluyor. Yani
evet. Yani zaten Cumhurbaşkanı bu rakamı söylediğinde kurlar bu seviyede değildi bu arada.
Evet.
Bir de yani oradan baktığınızda zaten epey yani bir değişiklik olması gerekiyor.
Yani 19 bin lira,
evet.
19 lira üzerinde olan kur
evet.
bugün 23.400 lira.
Evet.
Yani 25 bin lirayı bulmuş euro.
Evet.
25 lirayı bulmuş durumda. Dolayısıyla burada da %6, %7'lik
artış var.
Bu ne demek? Alım gücünde de bu kadar düşüş vardı.
Evet.
Bunun da korunması lazım.
Evet.
Yani bunun da dikkat alınması lazım.
Ama şunu soracağım. Evet. Evet.
Evet.
Siz şimdi yeni bakanla bir araya geldiniz mi? Ya da hükümetten biri sizi aradı mı? Ya oturun gelin de şu Temmuz işini bir konuşalım diyen oldu mu size?
Vallahi şu ana kadar olmadı ama Çalışma Bakanımızla ziyaret ettiğimizde bu konuyu gündeme getirdik.
Evet.
Tabii şimdi şöyle bir şey var. Önümüzde bir de toplu sözleşme süreci var.
Evet.
Biz toplu sözleşmenin hazırlıklarını da tamamlamak
o
üzere.
2024 ve 2026.
2025.
Hayır.
2025.
2024.
2024 ve 2025.
Evet, 2 yıllık dönemi.
2 yıllık dönemi kapsayacak. Dolayısıyla Temmuz'dan hemen sonra da toplu sözleşme masasına oturacağız. Biz şunu diyoruz. Bir alım gücü düşmüş, bunu Temmuz ayında telafi edelim. İki, bazı meslek gruplarında işte mühendisler, şefler, müdürler gibi arkadaşlarımızın ciddi gelir kayıpları var. Şöyle bir durum söz konusu olmaya başladı. O zaman liyakatın ne önemi var gibi bir anlam ifade ediyor. Oysa ki ülkemizde biliyorsunuz eğitime önem veriliyor. Bunun için de bir yığın okullar, üniversiteler açılıyor.
Evet.
Ve bu eğitimli insanlar kamuda iş buluyorsalar ve yeteri kadar da ücret almıyorsalar bir yılgınlığa doğru gidiyorlar.
Evet, öğretmen şöyle dedi bana iki gün önce. Ben dedi 14 bin lira maaş alıyorum dedi. İşte çok yıllık bir öğretmen, yani 20 yılın üzerindedir herhalde. Ben
evet.
dedi 14 bin lira maaş alıyorum. Okulumuzda çalışan işte çay servisini yapan arkadaşımın maaşı 21.500 lira oldu.
Evet.
O zaman yani, ben de bu işimi yapmaya başlayayım diye.
Evet.
Mesela böyle
tabii
bir şey dile getirdim.
Arkadaşlarım böyle bir sistemkar tarafı var.
Evet.
Biz 21.500 liranın bugünkü şartlarda çok olduğunu düşünmüyoruz.
Evet.
Yani onların aldıkları çok değil. Bizim
evet.
aldığımız az.
Az. Evet. Yani sefalette buluşmak değil, refahta buluşmak gerekiyor.
Refahta buluşmamız lazım.
Evet.
Şimdi bugün Ankara'da ben kendi oğluma ev aradım. 15
evet.
bin liradan aşağıya ev bulamıyorsunuz.
Evet.
En ücret semtlerde bile.
Evet.
Yani bir...
Ki Ankara dediniz. İstanbullular artık ne yapsınlar?
Artık İstanbul'u düşünemiyoruz.
Evet.
Antalya'yı düşünemiyoruz.
Zaten memurlar da İstanbul'da çalışmak istemiyorlar değil mi? Bir de öyle sorununuz var sizin.
Öyle tabii. Evi
evet.
Onun için de bu davetimizin içerisinde ifademizin içerisinde bize kira yardımını da Cumhurbaşkanımız söz vermişti. Bununla şimdi de görüşülmesinin faydalı olacağı düşünüyorum. Çünkü gelecekte büyük şehirlerden evi olmayan memurların daha küçük yerleşim yerlerine doğru gideceği, tayin isteyeceği, bu da hizmetlerinin aksayacağı anlamına geliyor. Çünkü vatandaşımızın bulunduğu yerde hizmet etmek lazım. Ülkemizde de kırsaldan 80'li yıllardan sonra büyük şehirlere özellikle göç, sanayi kesimleri ve hizmetler sektörüne aktı. Dolayısıyla burada hizmet edecek insan sayısı daha fazla. Evet. Bunların hizmetinde aksaması, yani sağlık hizmetlerinde aksama, işte eğitim öğretim hizmetlerinde aksama, diğer temizlik hizmetlerinde veya mühendislik hizmetlerindeki aksamalar daha büyük sorunlara sebep olacak. Bunları şimdiden masaya yatırılıp bir çözüm yollarının aranması
lazım. Peki Bayram Bey, peki Bayram Bey, şu anda ekonomide bir anlamda Cumhurbaşkanı da dün bir daha ifade etmiş oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bu işin yönetimini verdi.
Evet.
Yani Şimşek'in gelişi sizi korkuttu mu mesela?
Vallahi Sayın Şimşek'le biz daha öncesinde de çalıştık. Evet. Yani biliyoruz tavrını, şunu. Ama Sayın Şimşek şunu eğer yapmaya çalışırsa, yani ben memuru veya dar gelirli sefalete dahil edeyim ve bunun üzerinden enflasyonu düşürürüm diye düşünüyorsa, bu yanlış bir düşünce. Yani başka bir çözüm yollarının bulunması lazım. Burada yani ben 15 bin lira kiranın olduğu yerde, faturaların bu kadar arttığı bir yerde siz 14 bin liraya bir öğretmen çalıştıramazsınız.
Evet.
Bu sefer farklı sosyal olaylar meydana gelir. Yani bunun artık Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu söz tutulması lazım.
Nedir o başka sosyal olaylardan kastınız nedir?
Yani biliyoruz, bu geçmişte bazı Arjantin'de ne de oldu bu olaylar. Sosyal medyaya da yansıdı, basına da yansıdı bunlar. Yani bunlara tek tek girip de insanları karartmak da istemiyorum ama bunların insan doğasında, fıtratında var olan şeyler yani.
Yani tepkiler dile gelir, insanlar ya da işte bu meslek grupları, dar gelirliler sokaklara iner diyorsunuz aslında.
Elbette ki sokaklara da iner. Yani hak aramak da sonuçta
evet,
bir yol.
Tabii.
Sendikalar niye varız?
Ve anayasal. Evet, hak.
Anayasal ve yasal hakkımız biz. Ne yaparız bu sefer? Üyemizin hak ve menfaatlerini korumak için.
Evet.
Elbette ki sokaklarda bizi bekler yani, niye inmeyelim ki? Ama biz bunun olacağını düşünmüyoruz. Hı-hı. Yani biz diyoruz ki Cumhurbaşkanımız sağduyulu davrandı ve dedi ki bu ekonomi kötüye gidiyor. Ekonomiyi düzeltecek çareler arayalım ama memurumuzda, işçimizde, emeklimizde, asgari ücretlimizde sefalete mahkum olmasın dedi. Biliyorsunuz asgari ücret her yıl tespit edilir. Şimdi tekrar asgari ücretli ara dönem söz konusu konuşuluyor. İşçi emeklilerinde düzenleme yapıldı. Yeterli mi? Yeterli değil bugün şartlarda.
Evet.
Memur emeklileri biliyorsunuz yasa gereği toplu sözleşmeden veya memurların faydalanmış olduğu haklardan faydalanıyorlar. Dolayısıyla memur emeklisi, 2 milyon üzerindeki memur emeklisi, 4 milyon memurun temsilcisi olarak bizlerle bir araya gelmesi, sosyal tarafları dinlemesi ve ona göre çözüm yollarının aranması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa sıkı para politikalarıyla özellikle dar gelirlinin eline geçen parayı daha sıkarak, yani talebi azaltarak siz enflasyonu düşürürseniz farklı şeylerin olacağını da şimdiden hesaplamak gerekir. Yani çünkü sosyal maliyet daha fazla olabilir. Sizin ekonomik maliyetinizden sosyal maliyet daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Biz şimdiden iktidarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanı verdiği sözü bir an önce yerine getirin. Artı daha fazla yapılması gereken şeyler var. Bunu da sosyal taraflar olarak bizlerden bir araya gelerek çözüm yolunu bulalım. Ve şöyle bir durum var. Bu seviyeye gelmesinin aslında bir sıkıntısı şu var. Yani biz toplu sözleşme 2012 yılından beri yapılıyor. Fakat bazı grupların bastırmasıyla birlikte siz ara dönemde bazı gruplara ara zamlar yaptığınız zaman ne oluyor? Bu sefer denge bozulmuş oluyor. Bu dengenin yeniden sağlanması için sosyal taraflarla yapılması, toplu sözleşmenin haricinde de yeni düzenlemelerin yapılmaması lazım.
Hangisini kastediyorsunuz?
Hakimlere yapıldı, hekimlere yapıldı, askeri personele yapıldı. Bunlar dolayısıyla yani ne yapılmış oldu? Bunlar da memur olmalarına rağmen aradaki bir denge varsa bu denge bozulmuş oldu. Bu sefer insanlar onları göstermeye çalıştı. İkincisi bizim toplu sözleşme dönemimizden işçilerin toplu sözleşme dönemi aynı dönem içerisinde değil. Onlardan biz 8 ay 6 ay geriden devam ediyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı da önümüzdeki süreçte yine yaşayacağız anlamına geliyor. Hmm. Çünkü onlar içinde bulunduğu dönemin toplu sözleşmesini yaparken bizler önümüzdeki yani bir hayalin 24 ve 25'in toplu sözleşmesini yapmış oluyoruz. Evet. Ve hedefler üzerinden yapmış oluyoruz. Hı-hı. Onlar gerçekler üzerinden yapmış oluyor. Evet. Yani bu toplu sözleşme kanunlarını da yeniden gözden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum.
Bu arada zavallı işçi Bağkur emeklerini de 7500 liraya çıkardılar. Onu saydınız, almış diye saydınız ama.
Almış saydım ama yeterli olmadığını da söyledim. Evet. Diyorum ki bunlar da yeterli değil. Yani bunların üzerinde de bu insanları sefalete boğmayalım. Fakat şu var, böyle bir çalışma bu kesimde yapıldı. Bunun alım gücünün düştüğü hükümet tarafından da görüldü. Onun için böyle bir tedbir alındı. Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil.
Şey dedi onlara da Cumhurbaşkanı, 7500 liranın üzerinde maaş alanlara da ayrı bir düzenleme yapacağız dedi. Oraya da bir söz var.
Ben şimdi 7500 lira bugünkü şartlarda yani kırsal kesimde bile yeterli mi?
Evet.
Yani bir de bunu tartışmak lazım. İnanın ben hafta sonu kendi memleketim Gümüşhane'nin Şirhan ilçesine gittim. Orada diyor ki ben iki tüp kullanıyorum. Tüp 390 lira.
Evet.
İki tüp kullanırsa ayda ne yapar?
800 lira yapar.
Bırakın diğer gıdayı.
Evet.
Elektrik.
Evet.
Tamam mı? Suyun olmadığını düşünelim.
Evet.
Yani siz
sadece iki tüpe %10'dan fazlasını vermiş oluyorsunuz. 7,5 deseniz maaşınız değil mi? Evet, doğru.
Yani bu bir insanın feryadı orada.
Evet, evet.
Bir de bu dulsa, dul veya yetim maaşı alıyorsa biliyorsunuz bu 7500'ü de almıyor.
Evet, o da yarısını almış oluyor herhalde.
Abi, o da yarısını almış.
Çocuksa öyle gerçi, 3'te 2'si eşse şeyde.
Yani başka bir gelir yoksa düşünün bu insanların. Evet. Ne durumda olduğunu.
Evet. Bu arada şunu söylediniz ya, orayı tamamlamadınız Bayram Bey. 10.000'de 4 dediniz. 2.5 civarında olacaktı aslında. Mayıs ayında bizim hesabımıza göre dediniz ya. 2.5 olsaydı siz orada ne kadar fark kaybetmiş oldunuz yani?
Aslında fark kaybettiğimiz yok. Yani 22 bin lira eğer verilecekse bu enflasyon hesabı da yapıldığı için orada bir fark kaybı yok da insanların alım gücünün düştüğünün görülmesi açısından diyorum. Yani enflasyon
22 lira verilecekse dediniz ya, verilmezse ne olacak?
Anlamadım.
22 lira verilecekse dediniz ya, verilmezse ne olacak? Yani size hadi 1 Ocak toplu sözleşmenin içinde bunu konuşuruz deyip 1 Ocak'a ötelenme ihtimaliniz var mı?
Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı dün de bu verdiğimiz sözleri tutacağız diye biliyorsunuz kabineden sonra konuştu. Biz Cumhurbaşkanımızın verdiği sözleri tutacağından eminiz. Onun için verilmemesini hiç düşünmüyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, ekonomide yeni dönem, şimşekli dönem kime ne getirecek? Özellikle de dar gelirlere, düşük ücretlere, sabit gelirler açısından hayat biraz zorlaşacak mı? Bunun zorlaşmaması için başka formüller var mı? Çünkü aynı zamanda ekonomide bir U dönüşü söz konusu. Bu U dönüşünün bedelleri olacak, ağır bedelleri olacak ama Daha önce de söylemişti ekonomistler, ağır faturayı kim ödeyecek? İşte biz bunu az sonra Korkut Borotav hocayla konuşacağız. Profesör Doktor Korkut Borotav, iktisatta bir duayen, Ankara Üniversitesi'nin eski hocalarından, emekli öğretim üyesi ama sık sık böyle Korkut Hoca ne diyor acaba diye böyle dönüp baktığımız ve bir de onun gözüyle değerlendirmesini istediğimiz bir isim Korkut Borotav. Ben de bugün özellikle bu kadar piyasada hani aynı şarkıyı söyleyen ekonomistler içinde bir de bugün Korkut Borotav Hoca ne diyor acaba diye bağlanmak istedim. O da sağ olsun bizleri kırmadı ve şimdi İrem kendisini bağlıyor bize ve konuşacağız, ona soracağız. Şimşekli U dönüşü kime ne getirecek, kime ne getirecek? Özellikle de dar gelirli nasıl bir faturayla karşı karşıya, ya da faturayı dar gelirlilere mi kesecek yoksa şirketlere mi, patronlara mı kesecek? Bunu birlikte göreceğiz ama Sayın Borotav, Korkut Borotav hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Korkut Hocam.
Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Biz bugün özellikle sizi değerlendirmelerinizi merak ettik. 28 Mayıs'tan sonraki bu Mehmet Şimşekli yeni hükümet döneminde nasıl bir süreç işliyor? Bir U dönüşünden söz ediliyor ve bu U dönüşünün faturasını kim öder hocam?
Şimdi şeyi tartışıyoruz elbette. Önemli bir politika dönüşümü içindeyiz. Ve bu dönüşümün faturasız olması imkansız. Yani ekonominin abartılı boyutlarda yapay bir biçimde sürdürüldüğü ve aslında geçmişe bakarsak son 6-7 yıldır bu. Fakat bu seçim konjonktüründe özellikle dengeler iyice zorlandı. Öyle ki saray iktidarı seçimi kazandıktan sonra öteden beri tartışmalı olan istikrar, yani bu batı finans çevrelerinin ve uluslararası iktisat kamuoyunun savunduğu türden neoliberal doğrultuda bir istikrar programının kaptanlığına öteden beri ismi söylenen yeni bir bakanımızı getirdi.
Mehmet Şimşek.
Şimdi buradaki problem şu. Mehmet Şimşek uluslararası finans çevrelerinde iyi bilinen bir isimdir. Finansal kuruluşların yönetiminde olmuş prestiji var. Ve o esas olarak büyük fon yöneticisi, batı sermaye çevrelerinin Türkiye için öteden beri tavsiye ettikleri kısa dönemli reçeteyi getirecek mi, getirmeyecek mi? Kritik mesele bu.
Evet. Kısa dönemli. Buyurun, kısa dönemli reçeteden kastımız ne olacak? Çok acı bir reçete mi olacak acaba?
Efendim, bu şunlardan oluşuyor. Bir kere yapay olarak düşük tutulan Merkez Bankası'nın politika faizi yükseltilecek. Yükseltmenin arka planında bir de kurumsal öneri var. Merkez Bankası siyasi iktidardan bağımsız olacak. Yani Türkiye'nin koşullarında da bu Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla politikaların yapay olarak düşük tutulması, hatta belli konjonktürlerde adım adım daha da indirilmesi politikası bir yana bırakılacak. Merkez Bankası esas olarak uluslararası finans çevrelerinin ortamına ve taleplerine, eğilimlerine bağlı olarak enflasyonu da izleyerek, enflasyonu özellikle izleyerek özerk davranacak. Şimdi politik faizi yükseltilecek. Birincisi bu. Ana kural sermaye hareketlerinin serbestliği de devam etmesi lazım. Daha doğrusu bozulan serbestliğin yeniden inşa edilmesi lazım. Bu serbestlik şu bakımdan önemli. Türkiye'de döviz kurunu baskı altında tutan müdahaleler yapıldı.
Evet.
Bu müdahalelerin büyük bölümü Türkiye'deki potansiyel aktörlere karşı uygulandı. Yani şirketler ve tasarruf sahiplerinin dövize yönelmeleri, hatta döviz kazançlarını korumaları engellendi. Bunu da biliyoruz. Evet. Yani mevduat, dövize mevduatın geçiş, bankalara yöneltilen bu bir dizi direktifle engellenmeye çalışıldı. Yani bankalar, evet, döviz mevduatları Merkez Bankası'nın yahut BDDK'nın talimatlarına aşan boyut oranda olursa,
evet,
devlet tahvili almaya zorlanıyorlar.
Evet. Ve bir dizi kural geldi orada teknik olarak. Ama şeyde şimdi Mehmet Şimşekli yeni dönemde ne olacak?
Ha, şimdi ne olacak?
Evet.
Mesele bu. Efendim, bütün kritik mesele bu. Biraz önce söylediğim bu istikrar unsurlarından bir de arka planda,
evet,
bütçe disiplini eklendi.
Evet.
Şimdi Mehmet Şimşek görevi alırken, devralırken iki şey söyledi. Rasyonaliteye döneceğiz,
evet,
ve bütçe disiplini sağlanacak. İşte bunlar rasyonalitede biraz önce söylediğim problemler. Birinci soru şu. Merkez Bankası özelliğine işte Merkez Bankası Başkanı değiştirildi, evet, biliyorsunuz. Bir adım atıldı ve özelliği kullanacak mı, kullanmayacak mı? 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın para kurulu toplanıyor. Politika faizini belirleyecek. Bu faizin belirlenmesinde bir ipucu var. Cumhurbaşkanı, evet, son verdiği demeçte dedi ki, bu konuyu Merkez Bankası ve
Şimşek'e bıraktım dedi. Evet.
Ha, şey diyeceğiz. Demek ki faizler yükseltildi.
Tamam, ne olur?
Efendim, birincisi hangi tempoyla?
Evet.
Yumuşak tempoyla mı, yoksa uluslararası büyük bankaların tahmin ettiği gibi mesela %25'e mi?
Evet.
Bu adım adım yükseltilmesi, ılımlı bir geçiş, faizlerin yükseltilmesi piyasa faizlerine de ister istemez yansıyacak.
%25 ılımlı mı?
%25 ılımlı değil, biraz sert bir atış.
Evet.
Şeyin enflasyonun işte %38 civarında olduğunu, evet, dikkate alırsak o eşiğe yaklaşması bekleniyor.
Evet.
Ama %25 büyük bir hamle, 8,5'tan.
Evet.
Onun için ılımlı bir geçiş mi, sert bir geçiş mi? Birinci soru bu.
Evet.
İkinci soru, şu anda Mart ayında yapılacak bir önemli yerel seçim,
evet,
var. Belediye seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı buna büyük önem veriyor, evet, biliyorsunuz.
İstanbul, Ankara özellikle. Evet.
Evet. Dolayısıyla bir dizi kamu maliyesiyle ilgili taahhüt yaptı.
Evet.
Memur maaşları, maliye, kamu, evet, maliyesini etkileyecek olan emekli sandığı ödentileri,
evet,
ve asgari ücret tartışmaları da yapılıyor. Şimdi bütün mesele bu. Seçim öncesinde bu taahhütler ya bu beklentilerin kısılmasını büyük ihtimalle kabul etmeyecektir Cumhurbaşkanı.
Hmm.
Yani faiz artışlarına göz yumacak,
evet,
büyük ihtimal yumuşak bir geçişi tercih edecek. Bu konuda hemen şunu söyleyeyim, yüksek faiz artışı gerçekleşirse bankaların ellerinde zorunlu olarak satın, evet, almış ya zorlanarak almış oldukları,
evet,
hazine tahvillerinin değeri düşecek.
Evet.
ve bu bankalı bilançolarını büyük bir sıkıntıya sürükleyecek. Hı. Onun için bu çeşitli çelişkili etkenlerde Cumhurbaşkanı ile Mehmet Şimşek arasındaki ön anlaşmanın ne olduğuna ilişkin ben şu öngörüyü yapıyorum. Büyük ihtimalle mali disiplini ertelemeyi öngörüyor, kabul ediyor, sineye çekiyor
Mehmet Şimşek.
Fakat pek de yumuşak olmayan bir faiz artışına ilk adımı atacak. Bunun yapılması için yeni Merkez Bankası Başkanı'nın para kurulunu değiştirmesi lazım. Çünkü aynı kurul daha önceki Merkez Bankası toplantılarında faizi yapay zorlamalı bir seviyeye indiren kuruldur. Bu konudaki şeyleri bekliyoruz.
Şimdi hocam hemen şunu soracağım. Aklıma geldi, korktum bir anda. Şimdi uluslararası kuruluşların şu sözleri, hemen raporları hazırladılar. %40 faiz artışı için bekliyorlar. %40'ın altını az buluyorlar. Zaten böyle bir durum olursa da Türk bankacılık sistemi sapasağlam, sermaye yeterlik rasyoları yeter, en fazla %15'e düşer dediler SRE oranları. Ya bu da zaten uluslararası kabul 8, 15 de gayet iyi. Şimdi burada siz de diyorsunuz ki hem de bu özellikle son bir yıllık süreçte bu bankalara hazine kağıtları konusunda kamunun baskıları, döviz karşılığında kağıt alım konularında yaptığı baskıyı da göz önüne aldığımızda. Şimdi gerçekten rakamlar bu uluslararası kuruluşların dediği gibi midir, yoksa bazı bankaların batışına da sebep olabilir mi, ya da onları zorlayacak hareketlere gider mi bu iş?
Efendim bu
yani kötü niyetli söyleyeyim. Yani kötü kalplice düşünmek gerekir mi burada?
Efendim
burada Demirbank aklıma geldi de hocam, oradan onu bir gönderme yapayım şöyle geçmişe doğru.
Şimdi bakınız, bankaların büyük gerilim içinde olduğunu biliyoruz. Ben mesela şunu söyleyelim. Kamu bankaları Merkez Bankası'nın gelen baskıyla, yani yönetimden gelen baskıyla Merkez Bankası'na kendi dövizlerini devrettiler. Swap.
Evet.
Yani ulusal ekonomideki swap işlemleri büyük ölçüde böyle oldu. Türk lirası alıp ellerindeki döviz kaynaklarını aktardılar. Fakat bu şu anlama geliyor. Kamu bankalarının döviz yükümlülüklerini ne ölçüde karşılayabilip karşılayamayacaklarını bilmiyoruz. Bu bankalardaki döviz mevduatı kamu bankaların yükümlülüğüdür mevduat sahiplerine karşı. Döviz varlıkları devredilirken mevduatın da aktarılmış olması şeydir, olasıdır.
Evet.
Hatta şeydir, bu tahmin ediliyor. Evet. Şeyi bilmiyoruz, iç bilançolarını, onu bilmiyoruz. Ama bu baskının büyük önem taşıdığını biliyoruz. Daha da önemli sorun şu, Türkiye'nin bankaların değil, Türkiye'nin bir yani ödemeler dengesi krizine sürüklenme gündemde midir? Daha ciddi olan soru tabii ki Türkiye'nin iflas, temerrüt şeyi gündemde midir? Şimdi elimizdeki rakamlara bir bakalım. Türkiye'nin şu anda 12 ayda dış dünyaya ödemesi gereken borç yükümlülüklerinin toplamı 203 milyar dolar.
Evet.
Cari işlem dengesi şu anda son 12 ayın rakamı eksi 58 milyar.
Evet.
Yani bu rakam artıyor, onu söyleyeyim.
Tabii 55'ten 58'e geldi. 3,5 milyar hatta,
evet,
herhalde.
58'e
evet.
58'e geldi.
Evet, evet.
Ama bir de şeye bakın, 4 ayın cari işlem açığı. O tempo devam ederse cari işlem açığında 80-90 milyara yükselme ihtimali var.
Evet.
Bu işte şimdi şu anlama geliyor. Bu borçların döndürülme 12 aylık dönem sonunda cari işlem açığı da ekleniyor buna.
Evet.
Yani 300 milyar dolara yakın bir dış finansman gereği var. Açıkçası borçların döndürülebilirlik derecesi kritiktir. Bu arada önemli bir kamu borcunun ve kamu kuruluşunun borç taksitleriyle ilgili tahvil borçlarının ödenmesiyle ilgili bir tıkanma halinde temerrüt gündeme gelir. Yani kamu kuruluşlarının Merkez Bankası da dahil olmak üzere temerrüte düşmesi şeydir. Çok ciddi bir risktir. İşte bu iflas denen olgu budur.
Yani kamu bankaları için mi böyle bir riskten söz ediyorsunuz?
Efendim, kamu, bakınız, bir özel kuruluşun dış yükümlülüğünü ödememesi ister şirket ister banka olsun alacaklı ile borçlu arasındaki bir problemdir. Bu Türkiye'nin ödemeler dengesi krizine girdiğini gösterir.
Evet.
Ama bir kamu kuruluşunun dış borcunu ödeyememesi, döviz hükümlü özel ödeyememesi devletin temerrüte girmesidir.
Evet.
Bir ödemeler dengesi krizi değil, bu bir iflas denen olgudur.
Yani
onun için kamu dengesinin, kamu borçlarının çok iyi döndürülmesi gerekir.
Tamam. Şimdi hocam.
Evet, buyurun.
Mehmet Şimşek dediniz. Mehmet Şimşek'le ekonomide IMF'ye giderek mi bu sözünü ettiğiniz son bir yıldaki 300 milyar dolar ihtiyacı, dış finansmanı ihtiyacı bir anlamda IMF'li bir programla mı bulunabilir?
IMF ile ilgili bir şey
IMF'siz
anda,
olur mu?
Efendim, burada iki mesele var.
Hocam bu, son iki dakikaya geldik, o yüzden buyurun ya, hap gibi alabilirsek çok sevinirim.
Efendim, hemen şunu söyleyeyim.
Evet.
IMF ile bir henüz müzakere yok. Bu uzun süreli bir iştir. Büyük bir kurtarma operasyonunun IMF ile yapılması için Amerika'nın onayı lazımdır. Amerika Birleşik Devletleri her büyük IMF kredisinin yönetim kurulundaki ağırlığı nedeniyle söz hakkı vardır. Dış ekonomik, dış siyasi ilişkilerin Amerika ile olan uyumsuzlukların giderilmesi büyük önem taşıyor o bakımdan.
Tamam. Yani dış politikadaki o görüşmeler ne anlama geliyor buradan da?
Efendim, yani evet. Rusya'ya mesela, evet, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara Türkiye'nin katılması istenecek.
Evet. NATO üyelikleri.
Benzeri baskılara karşı, işte NATO üyeliği, evet, İsveç'in vesaire gibi.
Suriye görüşmeleri.
Evet.
Yani evet, burada o zaman Türkiye bir tercihte bulunmak zorunda kalacak. Peki şimdi Mehmet Şimşek.
Tek olumlu gelişme şudur. Tek başına Mehmet Şimşek'in gelmesi Türkiye'nin uluslararası risk puanının, evet, 700'den 500'e reşiğine kadar inmesine yol açtı.
Evet.
Bu iyimser bir dış beklentinin uluslararası büyük bankalarda en azından, evet, devam ettiğini, banka borçlarının döndürülmesinde bir parça iyimserliğe doğru kapı aralandığını da gösteriyor.
Evet. Peki şimdi son olarak şunu soracağım. Şimdi bir tarafta bu geniş kesimler, bu enflasyon karşısında alım gücü düşen ve yoksulluk içinde yaşayan, aslında yoksulluk sınırı da bu kur artışından önce 30 bin liraya çıkmıştı. Ve kur artışını da eklediğinizde bu rakam daha da yukarıya gitti. Önümüzde çok önemli bir seçim var dedik. Bu durumda acı reçeteyi kime keser Mehmet Şimşek? En azından 9 aylık seçim geçene kadar.
Efendim,
ne yapabilir ya da sizin bir reçeteniz olur mu Mehmet Şimşek'e, tavsiyeniz?
Şimdi bakınız, yoksulluğun yönetiminden söz etmek gündemde. Türkiye'de yoksulluğun yaygınlaştığını biliyoruz. Ve palyatif önlemler son tahlilde enflasyonun dar gelirli insanlar üzerindeki yükünü geçici olarak geçiştirmeyi, halletmeye hedefliyor. Yani şu anda iktidarın
ücret artışları
vaat ettiği ödentiler,
evet,
bu adeta yani baş ağrısına,
evet, aspirin
kullanırsınız ama ciddi bir hastalığın sonucuysa aspirin değil, ciddi operasyon lazımdır. şu anda geçici önlemlerle yoksulluğun çok ağırlaştığını da biliyoruz. Evet. Türkiye'de gelir dağılımındaki bozukluk Türkiye'nin son özellikle 2-3 yılda ücretlerin milli gelirden aldığı pay o derecede dramatik bir boyutta eridi ki bunun telafisi kısa dönemde gündemde değil.
Evet,
kısa dönemde gündemde değil. Anladım. Ancak geçici ücret artışları reel.
Evet hocam, bunlar geçici çözümler dedik.
Emekli ödentileriyle hafifletilecek. Peki. Ondan sonra Türkiye'yi büyük bir kemer sıkma dönemi bekliyor.
Hocam ben çok özür dilerim yönetmenim, çünkü beni uyarıyor, yayını kapatmak durumunda kalıyorum, çok özür dileyerek.
Tamam efendim. Peki. İyi yayınlar
çok
diliyoruz.
Çok sağ olun, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.